Ayrım 34, sayfa 456. Küçük bir avludan geçip duvarlarının etrafında 100 kadar Beja savaşçısının oturduğu büyük bir yapıya girdiler. Adamlar mızraklarıyla kalkanlarını arkalarındaki duvara dayamışlardı. Kınlarındaki palaları ise kucaklarında yatıyordu. Penrod'u ilgiyle izlediler. Bazı yüzleri daha önceki karşılaşmalarından hatırlıyordu Penrod. Sonra gözleri karşı duvarın önündeki yüksek platformda tek başına oturan tanıdık bir yüze takıldı. Bunca savaşçının ortasında bile Osman Atalan ilginin odağıydı. Muhafızlar ileri doğru dürtükleyince prangaların yarattığı zorluğa rağmen ayaklarını sürüyerek avluda ilerlemeye başladı. Osman'ın önüne gelince muhafızın biri kulağının dibinde kükredi. ''Dizüstü çök kafir, Beja emirine saygı göster.'' Penrod duruşunu bozmadı, sakin bir sesle ''Osman Atalan, bana diz çökmemi emretmemek gerektiğini gayet iyi bilir.'' dedi ve soğukkanlı bir biçimde gözlerini Osman'ın gözlerine dikti. ''Çök!'' diye tekrarladı adam ve mızrağının sapını Penrod'un böbreğine öyle hızlı indirdi ki Penrod yere devrildi. İnsanüstü bir çabayla başını dik tutmayı ve gözlerini Osman'ınkilerden ayırmamayı başarmıştı. ''Başını öne eğ!'' dedi muhafız bu kez ve tekrar vurmak üzere mızrağını kaldırdı. Osman yeter diye müdahale edince muhafız bir adım geri çekildi. Evime hoş geldin Abadan Rici. Önce dudaklarına sonra göğsüne dokundu. El Obeid'deki ilk karşılaşmamızdan bu yana aramızda kolay kopmayacak bir bağ oluştuğunu biliyordum. Sadece birimizden birinin ölümüyle koparancak diye hak verdi Penrod. Bunu hemen yapmalı mıyım acaba diye yüksek sesle mırıldandı Osman ve hemen dibinde oturan adamlarına başını salladı. Sen ne dersin Alnor? Alnor cevap vermeden önce tüm dikkatini topladı. ''Yüce efendim, kobrayı sizi tekrar sokmadan yok etmek akıllılık olur.'' ''Bana bu iyiliği sen yapar mısın?'' diye sordu Osman ve Alnor tek hareketle kalkıp elinde palasıyla diz çökmüş mahkumun başına dikildi. ''Sizin küçük parmağınızı oynatmanıza bile değmez büyük atalan, ben bu tanrısız başı olmuş bir meyve gibi koparırım.'' Osman Penrod'un yüzünde bir korku ifadesi var mı diye baktı ama yüzbaşının bakışlarında en küçük bir değişiklik olmamıştı. ''Ne dersin Abadan Rici, bu işi burada bitirelim mi?'' Penrod omuz silkmeye çalıştı fakat yaralı omzu buna izin vermedi. ''Umurumda bile değil Beja emiri, herkesin Tanrı'ya bir can borcu var. Ha şimdi ha sonra hiç fark etmez.'' Keyifle gülümsedi. ''Ama şu çocukça oyunu bırak artık.'' Her ikimiz de gayet iyi biliyoruz ki Beja emiri kanlı düşmanının elinde kılıç olmadan zincirlerle bağlı olarak ölmesine asla izin veremez. Osman büyük bir içtenlikle güldü. İkimiz aynı metalden yoğrulmuşuz, sen ve ben. Alnor'a gidip yerine oturmasını işaret etti. Önce sana Abadan Rigi'den daha uygun bir isim bulmalıyız. Artık köle olduğuna göre sana sadece Abd diyeceğim. Belki de fazla uzun sürmez dedi Penrod. ''Belki de'' diye onayladı Osman da. ''Göreceğiz ama o zamana kadar benim kölem Abd olacaksın. Ayağımın dibinde oturacak ve ben dolaşırken atımın yanında koşacaksın. Seni bu aşağılık duruma kimin düşürdüğünü öğrenmek istemez misin? Sana ihanet edenin kim olduğunu söyleyeyim mi?'' Bir an Penrod cevap düşünemeyecek kadar sarsıldı ve sadece hızla başını sallayabildi. Osman avlu kapısında nöbet tutan adamlarına seslendi. ''Muhbiri getirin de söz verilen ödülünü alsın.'' Muhafızlar iki yana çekildi ve içeriye gergin bir şekilde Penrod'a bakan tanıdık biri girdi yan yan. Sonra Vuat Hakma Osman Atalan'ı gördü. Hemen yere kapandı ve dualar ederek, sadakatini, bağlılığını bildirerek sürüne sürüne ona doğru gitmeye başladı. İkide bir durup alnını toprağa sürdüğü için Osman'ın önüne kadar gelmesi biraz zaman almıştı. Savaşçılar alay ederek gülüyor, laf atıyorlardı. ''Koca göbeğini tozlarda sürü bakalım biraz.'' ''Ha gayret, hac ziyaretini bitirmek üzeresin.'' Sonunda Vuat Hakma yüksek platformun önüne kadar gelebilmiş ve tozların içine bir deniz yıldızı gibi kolunu bacağını iki yana açarak serilmişti. ''Bana büyük bir hizmette bulundun.'' dedi Osman. ''Bu sözleriniz yüreğimi kuş gibi uçurdu yüce emir. Düşmanınızı size getirebildiğim için mutluluktan uçuyorum.'' ''Kaç paraya anlaşmıştık?'' ''Güçlü efendim, 500 Maria Teresa dolarından söz edecek kadar cömert davranmıştınız.'' ''Onu kazandın.'' Osman ağır bir keseyi tozların arasına fırlattı. Vuat Hakma keseyi göğsüne bastırıp bir aptal gibi sırıttı. ''Allah sizden razı olsun yüce efendim, Allah tuttuğunuzu altın etsin. ayağa kalktı, başını büyük bir saygıyla öne eğdi. ''Huzurunuzdan çekilebilir miyim? Güneş gibi parlak bakışlarınız gözlerimi kamaştırıyor.'' ''Hayır, bizi bu kadar çabuk bırakamazsın.'' Osman'ın ses tonu değişmişti. ''Cesur bir savaşçıyı kandırıp köle gibi zincire vurdurunca neler hissettiğini bilmek istiyorum.'' ''Söyle bana, küçük tombulancı, sinsi ve hilekar bir Habeş maymunu, koca bir erkek fili tuzağa düşürünce neler hissediyor?'' Vadakman'ın yüzünde bir telaş ifadesi belirmişti. ''Bu fil değil ki Yüce Emir,'' dedi Penrod'u gösterip. ''Bu bir kuduz köpek, korkak bir kafir, paramparça edilmeyi hak eden tanrısız bir beden sadece.'' ''Allah adına Vadakman, gördüğüm kadarıyla bir hatip ve şairmişsin sen. Artık başka bir hizmetin gerekmiyor. Şu kuduz köpeği benim için öldürüver. Şu biçimsiz putu parçala ki İslam dünyası daha iyi bir yer olsun.'' Vadakma dehşet ve korkuyla baka kalmıştı. ''Alnor, bu cesur ancıya palanı ver.'' Alnor kalkıp palasını uzattı ve Vadakma tereddütle Penrod'a baktı. Özenle Maria Teresa doları dolu kesesini yere koydu ve doğruldu. Bir adım ilerleyince Penrod da ayağa kalktı. Vadakma hemen geri zıpladı. ''Hadi bakalım, zincirli ve kolu kırık,'' dedi Osman. ''Kuduz köpeğin dişleri yok, zararsız, öldür onu.'' Vatakma avluda kurtuluş ararcasına etrafına bakındı. ''Savaşçılar emirin sözlerini duymadın mı, yoksa sağır mısın?'' diye bağırıyorlardı. ''Emirlerini anladın mı, yoksa salağın teki misin?'' ''Hadi yiğit hatip, sözlerin kadar cesur hareketlerini de görelim.'' ''Kafir köpeğini öldür!'' Vadakma palayı indirdi ve yere baktı. Sonra birden beklenmedik bir şekilde kurbanını sindirmek istercesine tüyler ürperten bir çığlık attı ve iki eliyle kaldırdı, palasıyla Penrod'a doğru atıldı. Penrod, Vadakma kafasına hamle etmeye kalkana dek kıpırdamamıştı. Son anda ellerini kaldırdı ve inen palayı zincirleriyle karşıladı. Vadakma'nın eğitimsiz elleri ve kolları darbenin hızıyla uyuşmuştu. Elleri istemeden açıldı ve pala kayıp yere düştü. Bileklerini ovuşturarak geri döndü. ''Allah'ın mübarek adıyla,'' diye Osman alkışladı. ''Ne ateşli bir saldırı. Seni yanlış değerlendirmişiz. Sert bir savaşçıymışsın. Şimdi palayı al ve bir daha dene.'' ''Yüce emir, büyük ve soylu atalan, bana merhamet edin. Ödülü de geri vereceğim.'' Torbayı yerden aldı ve Osman'ın ayaklarının dibine bıraktı. ''İşte sizindir, bırakın gideyim lütfen. Oh yüce ve bağışlayıcı efendim, bana acıyın.'' ''Kılıcı al ve emrimi yerine getir,'' dedi Osman ve bağırmadığı halde sesinde son derece tehditkar bir hava vardı bu kez. ''Osman atalana itaat et,'' diye bağırıştı savaşçılar da. Vatakma geri dönüp palanın bulunduğu yere koşturdu. Almak için eğildi ama o kabzayı yakaladığında Penrod da bıçak kısmına basmıştı. Vatakma palayı çekişirdi. ''Bırakın,'' diye inledi. ''Bırakın beni gideyim. Kimseye zarar vermek istememiştim.'' Sonra bütün gücüyle Penrod'a omuz vurdu. Amacı onu paladan uzaklaştırmaktı. Penrod elindeki zinciri çenesine doğru savurdu. Hancı uluyarak ve çenesini tutarak geri kaçtı. Zinciri sallayan Penrod da peşinden gitti. Vadakma kapıya doğru koşup kaçmaya çalıştı. Ama iki muhafız palalarını çapraz tutarak çıkmasını engelledi. Vadakma vazgeçip zinciri sallayarak arkasından gelen Penrod'a döndü. ''Hayır!'' Sesi boğuk çıkıyordu ve yüzünün yarısı yok olmuş gibiydi. Zincir çenesini kırmıştı. ''Sana zarar vermek istemedim. Paraya ihtiyacım vardı. Karılarım ve bir sürü çocuğum var.'' Bu kez duvara doğru kaçmayı denedi. Ama savaşçılar palalarının uçlarıyla adamı dürtüp korkuyla zıplaması üzerine kahkahayı basıyorlardı. Aniden dönüp palaya doğru koşmaya başladı. Yetişip almak üzere eğildiğinde Penrod da arkasından gelmiş ve zincirleri kafasından geçirmişti. Bileklerini bükerek zinciri Vadakma'nın gırtlağına doladı. Adamın parmakları palanın kabzasına değdiği an Penrod zinciri sıktı ve ayak parmaklarının ucuna dans edecek kadar havaya kaldırdı. Vadakma kedi yavrusu gibi viyaklıyordu. ''Dua et,'' diye fısıldadı Penrod. ''Allah'tan seni bağışlamasını dile. Onun önüne çıkmadan önce bu son şansın.'' Sonra zinciri Vadakma sessiz ve kıpırtısız kalana kadar büktü. ''Elveda Vadakma, keyfine bak, artık hiçbir derdin kalmadı, bu dünyada değilsin.'' İzleyen savaşçılar palalarının keskin kısımlarını deri kalkanlarına vurarak giderek yükselen bir crescendo başlattı. Vadakma'nın dansı daha da hareketlenmişti. Artık ayak parmakları yere değmiyordu, havayı tekmeliyordu. Yaralı yüzü şişmiş ve morarmaya başlamıştı. Sonra kuru bir dalın kırılması gibi keskin bir çatırtı duyuldu. Vuat Akman'ın kol ve bacaklarının sertleşmesi ve tüm vücudunun gevşeyerek zincirin ucunda asılı kalması üzerine tüm savaşçılar hep birlikte bağırdılar. Penrod adamı yere indirdi ve tekrar Osman Atalan'a doğru yürüdü. Savaşçılar büyük şamata yapıyor, bağırıyor, gülüyor, Vuat Akman'ın son anlarını taklit ediyorlardı. Osman Atalan bile keyifle gülümsüyordu. Penrod Palan'ın bulunduğu yere geldi, tek hareketle yerden kaptı ve Osman'a doğru atıldı. Uzun bıçağı Osman'ın kalbine doğrultmuştu. Başka bir bağırışma oldu ama bu seferki korku ve telaş yüklüydü. Penrod'un platforma varmasına 20 adım kala tüm avluda yer yerinden oynamış gibiydi. En yakında bulunan 10-12 adam yerlerinden fırlamışlardı. Palaları zaten hazırdı ve Penrod'un hedefine varmasını önlemek için önüne çelikten bir dikenli tel gibi dizilmeleri yeterdi. Al Noor da yerinden fırlamış ama Penrod'un karşısına çıkmak yerine arkasına doğru koşmuş ve bacağından sarkarak sürüklenen zinciri yakalayıp asılmıştı. Böylece Penrod'u ayağının dibine devirmeyi başardı. Öteki savaşçılar da hemen başına üşüştüler. ''Hayır!'' diye bağırdı Osman, ''öldürmeyin, sıkı tutun ama öldürmeyin.'' Al Noor bacağındaki zincirin ucunu bırakıp ellerini bağlayan zinciri kavradı. O arada yarı iyileşmiş kolunu da hırsla çekiştirmişti. Penrod dişini sıkıp palayı bırakmamaya çalıştı ama sonunda elinden düşürdü. Al Noor ayağıyla uzaklaştırdı palayı. ''Yüce Allah şahidimdir ki'' diye güldü Osman Atalan, ''beni çok eğlendirdin Abd, dövüşebildiğini de görmüş oldum. Ama yarın nasıl koştuğuna bakacağım. Akşama yeni dolaplar çevirecek halin kalacağını sanmam. Bir hafta sonra seni öldürmem için yalvaracaksın.'' Sonra Al Noor'a baktı. ''Sen her zaman güvenebileceğim adam. Her zaman hizmete hazırsın. Benim sağ kolumsun. Kölem Abd'ı hücresine götür. Ama şafakla hazır olsun. Ceylan avına çıkacağız.'' Haberler Zenana'da hızla yayılmıştı. Birkaç saat içinde Ali Vaad ve adamları dahil herkes Mehdi'nin kafir kadın Al Cemal'dan hoşlandığını ortaya koyduğunu duymuştu. Muhafızlar artık Rebecca'ya alt sınıftan bir cariye gibi değil, birinci eş gibi davranıyorlardı. Yardımcı olarak 3 ev kölesi tahsis edilmişti. Mehdi'nin öteki kadınları hem eşler hem de cariyeler Rebecca geçerken selam verip dualar ediyor ve Mehdi'ye iletmesi için yalvararak dileklerini, ricalarını anlatıyorlardı. Mutfaktan gönderilen yemeklerin de hem miktarı hem de türü değişmişti. Nehirden yeni çıkmış koca balıklar, ekşitilmiş süt dolu su kabakları, peteğiyle birlikte kaseler dolusu çöl balığı, en nefis koyun butları, geyik butları, canlı tavuklar, yumurta. Bunlar öyle bol geliyordu ki Rebecca en alt sınıftan bazı cariyelerin beslenmeye gerçekten ihtiyacı olan hasta çocuklarını bile doyurabiliyordu. Bu yeni statü diğer ev halkına da yayılmıştı. Nazira artık ammi ya da teyze olarak selamlanıyordu. Kapıdan geçerken muhafızlar selam veriyorlardı. Mehdi'nin en sevdiği kişilerden birinin kardeşi olarak Amber de özel ayrıcalıklara kavuşmuştu. Çocuk oldu ve henüz adet görmediği için Nazira ile birlikte dışarı çıkmasına nöbetçiler engel olmuyordu. O sabah Nazira ile Amber ülkenin kırsal kesiminden getirdikleri ürünleri nehir kıyısındaki pazarda sergileyen köylüleri görmek için haremden erken çıkmışlardı. İncir ve nar mevsimiydi. Nazira erkenden en iyilerini seçmekte kararlıydı. Tam koca Beyt el Mal binasının önünden geçerken ortalık karıştı. Bir kalabalık toplanmıştı, savaş davulları çalınıyor ve fil dişi borular ötüyordu. ''Nedir bu Nazira?'' ''Her şeyi de bilemem ki'' dedi Nazira aksi aksi. ''Neden durmadan bana soruyorsun?''
''Çünkü sen her şeyi bilirsin.''
Amber kalabalığın içine bir şeyler görebilmek için zıpladı.
''Ah bak Emir Atalan'ın sancağı, hadi çabuk ol yoksa kaçıracağız.''
İleri fırlayınca Nazira da ona yetişmek için koşmak zorunda kaldı. Amber kalabalığın bacakları arasından sıyrılıp en ön sıraya ulaşmıştı. Nazira da protestolara aldırmadan arkasından gidiyordu, insanları iki yana savurarak.
''İşte geliyor!'' diye kalabalık heyecanlandı. ''Selam yüce Beja emiri, Hartun Fatih ve Gordon Paşa'yı deviren adam.''
Önde at üstündeki sancaktarları ve iki yanında en güvendiği 4 adamıyla Osman Atalan, koca siyah aygırı Al-Buk'un üstünde geliyordu. Grup geçerken Nazira ve Amber emirin üzengisinin yanında koşan bir adam gördüler. Kolsuz kısa bir gömlek ve peştemal vardı üzerinde. Başında da basit bir türban sarılıydı ama bacakları ve ayakları çıplaktı.
''Bu beyaz bir adam'' dedi Nazira ve etrafındaki kalabalık gülerek alkışladı.
''O bir kafir casusu, Gordon Paşa'nın uşağı.''
Bir zamanlar Abadan Riji, yani asla arkasını dönmeyen adam dedikleri. Şimdi emirin esiri. Osman Atalan ona yeni numaralar öğretecek. Hem arkasını dönmeyi hem de kıvırtmayı.
Amber heyecanla bağırdı. Nazira, bu yüzbaşı Ballantyne.
Kalabalığın gürültüsü içinde bile Penrod Amber'in adını söylediğini duymuştu. Başını çevirip doğruca ona baktı. Kız çılgın gibi el salladı ama atlılar onu sürükleyip götürmüştü. O arada Amber boynuna bağlı bir halatın diğer ucunun da emirin üzengisine düğümlendiğini görebildi.
Onu nereye götürüyorlar diyeni, öldürecekler mi?
Hayır, Nazir onu yatıştırmak için kolunu omzuna attı. Onlar için hala çok kıymetli. Ama şimdi geri dönüp ablana gördüklerimizi anlatmamız gerek. Çabucak Zenana'ya döndüler ama eve vardıklarında Rebecca yoktu.
Nazira ev kölelerini çağırdı. Hanımınız nerede?
Alivat gelip götürdü. Mehdi'nin bölüğüne gittiler.
Ama Mehdi'nin erkekçe oyunlarına başlaması için daha çok erken diye itiraz etti Nazira.
Hastaymış. Alivat'ın dediğine göre ölüm döşeğindeymiş. Koleraya yakalanmış.
Al Cemal'ın, al Zahra'yı ve başkalarını koleradan kurtardığını biliyormuş. Aynı şeyi kutsal kişiye de yapmasını istiyormuş.
Mehdi'nin hastalığı Zenana'da duyulunca her taraftan dualar, feryatlar, hıçkırıklar yükselmeye başlamıştı. Çölün kıyısına vardıklarında Osman Albuk'u hafifçe dizginledi ve aynı anda ileri atılması için dizlerinin arasında sıkıştırdı. Bu aygıra hem kendisini hem binicisini su gibi akıtacak bir koşu şekline geçmesi için verilmiş özel bir işaretti. Hayvanın doğasında olan bir koşu biçimi değildi ve bu tarz özel olarak öğretilirdi. Emir'in takipçileri de aynı şeyi yaparak hayvanlarını tırıstan hızlı, eşkinden yavaş bir koşuya kaldırdılar. Halatla bağlı olan Penrod da onlara ayak uydurmak zorundaydı. Nehre paralel olarak güneye döndüklerinde havada ısınmaya başlamıştı. Köyün muhtarıyla yaşlılarının koşup büyük emiri karşıladıkları Al-Malaka köyüne kadar gittiler. Emire kendisine yiyecek içecek bir şeyler sunma onuru bağışlasın diye yalvardılar. Eğer Osman gerçekten ava çıkmış olsaydı bu tür şeylerle asla zaman yitirmezdi. Fakat biraz dinlenip bir şeyler içmezse esirin dayanamayıp öleceğini biliyordu. Giysileri terden sırılsıklam olmuş, ayakları parçalanmıştı. Köyün merkezindeki ağacın altında oturup civardaki av olanakları üzerine tartışırken Osman memnuniyetle Alnor'un asıl amacını anladığını ve Penrod'u oturtup su içirdiğini fark etti. Sonunda Osman ayağa kalkıp atlara binilmesini buyurduğunda Penrod da gücünün büyük kısmını tekrar kazanmış görünüyordu. Kolu tam iyileşmediği halde koşarken dengesini bozup hızını azalttığı için boynundaki askıyı da çıkarmıştı. Yola çıktılar ve bir saat daha gittiler. Osman dürbünle çölde gazel izi aramak için durduğunda Alnor Penrod'a yine su içirdi ve oturup soluklanmasına izin verdi. Kısa sürede Osman yine ilerleme emri verdi. Günün geri kalanında çakıllı düzlüklerden, kireç taşı kayalarından geçerek kumulların etrafında büyük bir daire çizdiler, sadece ara sıra su içmek için durmuşlardı. Güneşin batmasına bir saat kala Omdurman'a döndüler. Atlar ağır adımlarla ilerliyor ve Penrod halatın ucunda sendeleyerek yanlarından geliyordu. Birkaç kez yere yığılmış ve tozların arasında sürüklenmişti. Her seferinde Alnor atını çevirip onun yerinden kalkmasını beklemişti. Kapıdan girip avluda atlardan indiklerinde Penrod kanlı paramparça ayaklarının üstünde sallanıyordu. Yorgunluktan sersemlemiş vaziyetteydi ve son gücüyle ayakta duruyordu.
''Osman, beni hayal kırıklığına uğrattın, abd'' dedi. ''Bize ceylan bulursun sanmıştım ama sen tozların içinde yuvarlanıp bok böceği aramayı tercih ettin bütün gün.''
Öteki avcılar keyifle güldüler ve Alnor, ''Bok böceği adı belki abd'dan daha çok yakışır ona.'' diye öneride bulundu.
''Öyle olsun o zaman,'' dedi Osman. ''Şu andan itibaren ona jiz diyelim, bok böceğine dönüşen köle anlamında.''
Osman kendi bölümüne giderken bir köle önünde secdeye kapanıp ''Yüce Emir, Allah'ın ve onun gerçek peygamberinin sevgilisi, kutsal Mehdi çok ağır hasta, bir an evvel gidip kendisini görmenizi istedi.'' dedi. Osman tekrar Albuk'a atladı ve dört nala kale kapısından fırladı. Gardiyanlar gelip Penrod'u yücesine sürüklediler. Yine demir kazığa zincirlediler. Ama kapıyı kilitleyip gitmeden önce biri sırıtarak ''Hala Yüce Emir'e saldıracak gücün var mı?'' diye sordu.
''Hayır,'' diye fısıldadı Penrod. ''Ama belki hala onun tavuklarından birini boynunu kıracak halim kalmıştır.''
Gardiyana ellerini gösterdi. Adam çabucak kapıyı kapatıp kilitledi.
Zincirlerinin uzanabildiği yerde bu kez bir değil, 3 su testisi ve daha önce verdikleri yiyeceklere göre ziyafet sayılacak şeyler vardı. Ve yere atmak yerine bu kez tabağa koymuşlardı. Penrod çiğneyemeyecek kadar yorgundu ama hayatta kalmak istiyorsa yemesi gerektiğini biliyordu. Yarım bir kuzu budu, bir dilim sert peynir ile birkaç incir ve hurma vardı. Yerken bu iyiliği kimin yaptığını, Osman Atalı'nın böyle bir emir verip vermediğini merak etti. Eğer o emrettiyse nasıl bir oyun oynuyordu? Ertesi gün ilişmediler ama bir gün sonra gardiyanlar yine güneş doğmadan uyandırdı Penrod'u. ''Kalk abciz, emir özür diliyor. Bugün seninle ceylan avına katılamayacak. Mehdi'nin sarayında acil işler var. Ama Alnor, ünlü savaşçı, davet ediyor bu kez seni ava.'' Yine boynuna ipi geçirdiler ve sonra zincirlerini çözdüler. Penrod'un ayakları o kadar şişmiş ve yara biri içinde kalmıştı ki yere basmak büyük bir ızdırap veriyordu. Ama ilk birkaç kilometrede acı geçti ve koşmaya devam etti. Çölde birçok farklı yöne gittikleri halde tek bir ceylan bile bulamamışlardı. Geri döndüklerinde Penrod'un ayak tırnaklarından üçü mosmor olmuştu. Her gün ava çıkmaya devam ettiler. Osman Atalan onlara katılmadı ve bir tane bile ceylan avlamadılar. Ama Alnor onu zorla koşturup durdu. Yaralı parmaklarının tırnakları düştü. Sonraki haftalar boyunca Penrod sık sık yaraların enfeksiyon kapıp kangrene dönüşeceğini ve bacaklarını kaybedeceğini düşündü. Ramazan'ın başladığını gösteren yeni ayın doğuşu ile birlikte iki ayağı da iyileşmiş ve tabanları sertleşip sanki sandalet giymiş gibi nasır bağlamıştı. Ancak en keskin taşlar nüfuz edebilirdi artık ayaklarına. Bir yandan da çakı gibi olmuştu. Yağları erimiş, yerine güçlü kaslar oluşmuştu ve Alnor'un atıyla başa baş koşabiliyordu. Penrod o ilk günkü başarısız ceylan avından beri Osman Atalan'ı görmemişti. Ama Ramazan'ın 30. günü çölden Omdurman'a döndüğünde Alnor'un üzengisinin yanında güçlü bir şekilde koşmaktaydı. Artık o bir çöl arabına benziyordu. İnce, yağız ve sakallıydı. Güneşten yanmış ve sertleşmişti. Kutsal kentin eteklerine ulaştıklarında Alnor atını dizginledi. ''Yolunda gitmeyen bir şeyler var.'' dedi. ''Dinleyin. Davullar çalınıyor. Ombeyalar ötüyordu. Ne savaş ne de eğlence ritmine benziyordu çalınan ritim. Bu bir ağıttı. Sonra tüfek salvolarını duydular ve Alnor kötü haber var dedi. Onlara doğru dört nala gelen biri vardı ve bunun Osman Atalan'ın savaşçılarından biri olduğu anlaşıldı. Acı çöktü üstümüze diye bağırdı. Babamız bizi bıraktı, öldü. Ah, büyük acı içindeyiz hepimiz. Emir mi diye bağırdı Alnor da. Osman Atalan mı öldü? Nay, kutsal kişi, Allah'ın sevgilisi, varlığımızın ışığı Muhammed Mehdi aramızdan ayrıldı. Biz artık babasız kalmış çocuklarız. Haftalarca Mehdi'nin başını beklemişlerdi. Başlarında Halife Abdullahi vardı. Sonra Mehdi'nin erkek kardeşleri, amcaları ve kuzenleriyle Jalin, Hadendova, Beja ve diğer kabile emirlerinden oluşan aşraf geliyordu. Mehdi'nin oğulları yoktu. O yüzden ölünce halefinin kim olacağı belirsizdi. Hasta odasında sadece iki kadın vardı. Onlar da sıkıca örtünmüş, mütevazi bir şekilde uzak bir köşede oturmaktaydılar. Birincisi asıl eşi Ayşe'ydi. İkinci kadın da cariye Al-Cemal'dı. Sadece son gözdesi olduğu için değil, büyük tıbbi başarıları da görüldüğü için orada bulunuyordu. İki kadın uzun ve belirsiz hastalık dönemi boyunca başında beklediler. Hastalığın başlangıcında Rebecca'nın Habeş tedavisi etkili oluyor gibiydi. Tozu kaynatılmış suya karıştırıyor ve Ayşe ile ikisi Mehdi'ye içirmeye çalışıyorlardı. Amber'de olduğu gibi bedenindeki tüm sıvılar bağırsaklarından ve ağzından akıp gidiyor ama aralarda iki kadın ona kaybettiği sıvıyı ve mineralleri verebiliyorlardı. 14 gün sonra hastada iyileşme belirtileri görülmeye başlamıştı ve penceresinin altındaki yeni camide sürekli şükran duaları okunuyordu. Doğrulup oturduğunda ve katı bir şeyler yiyebildiğinde bütün kent davul sesleriyle kutlama atışlarıyla inlemişti. Ertesi gün Mehdi böcek ısırıklarından şikayet etmeye başladı. Kentteki pek çok yapıda olduğu gibi onun sarayı da pire ve bit istilası altındaydı. Kolları, bacakları kızarıklıklarla doluydu. Odasında terebentin çalısı yakarak tütsü yaptılar. Ama Mehdi pire ısırıklarını kaşıyordu ve sonunda bunlar iltihaplı yaralara dönüştü. Bu kez ateş ve titreme nöbetleri başladı. Yemek yiyemiyordu. Sürekli midesi bulanıyordu. Doktorlar bunun koleranın komplikasyonları olduğunu düşünüyordu. Sonra 16. gün tifüs ateşi belirtileri ortaya çıktı. Bu sefer öyle güçsüzdü ki hızla çökmeye başladı. Sona yaklaşırken iki kadından kendisine oturtmalarını istedi ve titrek bir sesle yatağını kuşatan önemli adamlara seslendi. Allah'ın sağ elinde oturan Peygamber Muhammed bana geldi ve dünyadaki halifemin Halife Abdullah'ı olmasını buyurdu. Abdullah'ı ben demek, bana nasıl davranıp nasıl itaat ettiyseniz ona da öyle davranıp öyle itaat etmeniz gerekir. Allah büyüktür ve Allah'tan başka tanrı yoktur. Tekrar yatağına uzandı ve bir daha asla konuşmadı. Yatağın etrafındaki adamlar bekledi. Ama kalabalık odadaki gerilim, ateş ve hastalığın sıcağından ve kokusundan daha etkiliydi. Aşraf kendi arasında fısıldaşıyor ve arada gizlice Halife Abdullah'ı'ya göz atıyordu. Onlar Mehdi ile olan kan bağlarının her şeyin üstünde olduğuna inanıyorlardı. Yani boşalan güç koltuğuna geçmek içlerinden birinin hakkı olmalıydı. Ancak bu tezlerini Mehdi'nin son bildirgesiyle ve hastalanmadan önce yeni camideki vaazında söyledikleriyle zayıfladığını da biliyorlardı. O vaazında akrabalarının lüks içinde yaşamlarından, zenginlik ve sefa peşinde koştuklarından ötürü azarlamıştı. Ben Mahdiya'yı sizin keyfiniz için yaratmadım. Bu zayıf ve kötü yönlerinizi bırakmalısınız. Size öğrettiğim gibi ve Allah'a hoşnut edecek erdemli yaşama dönmelisiniz diye bağırmıştı ve halk onun bu sözlerini hatırlıyordu. Aşrafın Mahdiya üzerindeki iddiaları zayıflamış olmasa, savaşçı kabilelerin güçlü emirlerinden biri veya ikisi de onlara katılsa, Abdullah'ı caminin arkasındaki idam alanına gönderilebilir ve Mehdi'nin peşinden Allah'a ve cennete kavuşturulabilirdi. Odanın diğer ucunda Ayşe'nin arkasında sessizce oturmakta olan Rebeka, tahrik olmuş bu adamların çevirdikleri şeyleri anlayacak kadar öğrenmişti derviş siyasetini. Peçesini hafifçe yana çekip ölmekte olan Mehdi'nin ateşli yüzünü biraz suyla silip silemeyeceğini sordu Ayşe'ye. ''Bırak öyle kalsın'' dedi kadın alçak sesle. ''O şimdi Allah'ın kollarına giden yolda ve Allah onu bizden daha güzel sevip sonsuzluğa kavuşturacaktır.'' O da çok sıcak ve bunaltıcı olduğu için Rebeka peçesini biraz daha açık tutup hava almaya, serinlemeye çalıştı. Sonra üzerine dikili yabancı bakışlar hissetti ve gözlerini o tarafa çevirdi. Beja emiri Osman Atalan açıktaki yüzünü seyrediyordu. Ve koyu gözlerindeki bakış yakında erkeksiz kalacak genç ve güzel bir kadına bakan bir erkeğin bakışıydı. Rebeka bakışlarını kaçırmadı. Gözleri kontrol edemediği bir güç tarafından kutup yıldızına kayan pusula iğnesi gibi çivilenmişti erkeğe. Bir asır gibi sürse de aslında birkaç saniye sonra Abdullah'ı Osman Atalan'a eğilip alçak sesle bir şeyler söylemişti. O kadar hafif bir şekilde konuşmuştu ki dudakları neredeyse hiç oynamamıştı. Osman dinlemek için başını çevirmiş ve genç kadınla aralarında oluşan iletişimi kesmişti. ''Ne düşünüyorsun soylu Emir Atalan?'' Abdullah'ın sesi odadaki başka kimsenin duyamayacağı kadar alçaktı. ''Doğu benimdir.'' dedi Osman. ''Doğu senindir.'' diye onayladı Abdullah'ı. ''Hadendova, Jalin ve Beja benim tebaamdır.'' ''Senin tebaandır.'' diye bunu da kabul etti Abdullah'ı. ''Sen de bana bağlı olacak mısın peki?'' ''Bir küçük mesele daha var.'' Osman biraz durakladı ama Abdullah'ı ondan ilerideydi. ''Sarı saçlı kadın meselesi mi?'' Demek ki Osman'la Al-Cemal arasındaki bakışmayı yakalamıştı. Osman başını salladı. Diğer herkes gibi Abdullah'ı da bu altın sarısı saçlı, mavi gözlü, fil dişi tenli egzotik yaratığa şehvet duyuyordu. Ama imparatorluktan vazgeçecek kadar değil. ''Senindir'' diye söz verdi. ''O zaman ben de Mehdi'nin halefi Abdullah'ın tebaası olacağım ve omzundaki tüfeği sağ elindeki palası gibi kavranacağım.'' Birden Mehdi gözlerini açıp tavana baktı. Ağzından bir haykırış yükseldi. ''Oh Allah!'' Sonra ciğerlerindeki hava söndü. Yüzüne beyaz bir çarşaf örttüler ve soğuyan bedenin üstünden hasımlar birbirlerinin yüzüne baktılar. Aşrafın tezi kan bağıydı. Bunun karşısında Halife Abdullah'ın tezi de belliydi. Ortada bir kan bağı yoktu ama Mehdi'nin sözleri vardı. Her şey havada asılı gibiydi yine de. Yeni doğan imparatorluk bir sivil savaşın eşiğinde titriyordu. ''Kim bana bağlılığını bildirecek?'' diye sordu Halife Abdullah'ı. Osman Atalan ayağa kalktı ve doğruca geleneksel olarak kendisine sadık olan kabile emirlerinin yüzlerine baktı. Hepsi birer birer başlarıyla onay verdiler. ''Allah'ın sonsuz sevgisi üstünde olsun. Ben kutsal Mehdi'nin sözlerine ve dileğine bağlıyım.'' dedi Osman Atalan. Halife Abdullah'ya bağlılığımı ilan ediyorum. Odadaki herkes Suda'nın yeni hükümdarına saygı göstermek üzere bağırmaya başladı. Ama aşraftan olanların sesi biraz durgun ve isteksiz çıkıyordu.